الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, Yunus Hoca Medine'ye gittiği için Arapça derslerini durdurmuş bulunmaktayız. İnşallah haçtan sonra döndüğü zaman yeniden kaldığı yerden devam edecek inşallah. Biz de hacca gidene kadar Bulugul Meram derslerini yapmaya devam ediyoruz. Hacca gittiğimiz zaman biz de inşallah kısa bir dönem bırakacağız. Döndüğümüz zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İnşallah. İkinci hadisimizde kalmıştık. Ebu Said radıyallahu anh naklettiği hadis-i şerifte. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Bu hadis arkadaşlar, Ebu Said radıyallahu anh'ın zikrettiği bu hadis, Bi'r-i Buda'a hadisi olarak meşhur olmuş bir hadis-i şerif. Bu kuyunun da özelliği, yaklaşık olarak 3,5-4 metre genişliğinde, dolu olduğu zaman göbek hizasına kadar gelen, azaldığı zaman da diz kapaklarına kadar gelen bir su, bir kuyu, Bi'r-i Buda'a. Bu kuyunun özelliği, bu kuyuya ölmüş hayvan leşleri, köpek leşleri düşüyor bu kuyunun içine. Pis şeyler düşüyor. Aynı zamanda işte hayızlı kadınların hayızlı bezleri artık rüzgarla veya bir şey vasıtasıyla bu kuyunun içine düşmüş. Ve sahabeler, geçen ilk hadisimizde de söylemiştik, İlimde hırslı oldukları için kendilerini ilgilendiren konularla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyorlardı. Bu hadisin de zikredilmesindeki sebep, sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu kuyunun, bu dağ kuyusundan, yani bu suyla abdest alınıp alınamayacağı hakkındaki soru üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki innel ma'e tahurun la yunecisuhu şey'un. Burada arkadaşlar, geçen hadiste de geçmişti, tahur kelimesi, tahirun li nefsi mutahhirun li gayri, yani kendi zatında, kendi nefsinde temiz olan ve aynı zamanda temizleyici olan, temizleyici özelliğe sahip olan anlamına geliyordu. Bu aynı zamanda burada yine aynı şekilde hadisin devamında la yuneccisuhu şey'un, onu hiçbir şey necis yapmaz sözünde de, burada Arapça kural ve kaidelerine göre olumsuz cümlede la yuneccisuhu, onu hiçbir şey yani necis yapmaz. Şey'un kelimesi burada nekire, yani belirsiz isim olarak gelmiş. Elif lam takısı almamış. Nekire olarak gelmiş. Arapça kural ve kaidelerine göre olumsuz cümlede nekire olarak geliyorsa kelime umum ifade ediyor. Yani ne diyoruz? Hiçbir şey onu necis yapmaz anlamında. Tabii ki bu kaide, bu kural şu şekilde söylüyoruz ki bundan sonraki hadiste de bunun açıklamasını şey yapacağız. Diyoruz ki eğer bu suya necaset karışıp üç özelliğinden bir tanesini değiştirmediyse, hiçbir şey onu ne yapmaz? Necis yapmaz. Eğer bu özelliklerinden, üç tane özellikten, dedik ki kokusu, rengi ve tadı, bunlardan bir tanesini değiştiriyor ise içine bulaşan o necaset, o suyu tahur sıfatından çıkartıyor, necis yapıyor. Bu üç özelliğinden bir tanesi değiştiği zaman o su necis oluyor. Bu hadisten çıkartacağımız faydalar var arkadaşlar. Bunların bir tanesi, su asıl itibariyle temizdir ve temizleyici özelliğe sahiptir. İkincisi de suda asıl olan temizlik dedik. Eğer bir konu hakkında bilmiyorsak, şek edersek bir su hakkında, bu su acaba temiz mi veya da necis mi diye asla döndürüyoruz. Diyoruz ki o su temizdir. Zaten hadisin başında da innel ma'e tahurun diyor. Asıl olarak suyun bize temiz olduğunu söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı şekilde suya tahir olan bir şey karıştığı zaman, temiz olan bir şey karıştığı zaman suyun asıl özelliğini bozmuyor ise ne demiştik? O suyu temizlik, tahurluk sıfatından çıkarmıyordu. Ancak ne zaman ki o suya bir necaset karışırsa ve bu üç özelliğinden bir tanesini değiştirirse, o zaman diyoruz ki bu su necistir. Yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi gece uykusundan uyandığı zaman ellerini yıkamadan kovanın içine daldırmasın diyor. Buradaki nehide, yani burada Allah Resulü Aleyhisselam bize bu nehyettiği, yasakladığı şey o suyun necis olduğuyla mı alakalı? Yoksa o yapan kişiyi, yani bu yaptığı fiili mi yasaklıyor? Yaptığı işi mi yasaklıyor? Yaptığı fiili yasaklıyor. Yani burada yine bu hadisten binaen innel ma'a tahurun sözüyle, yani o kişiden sonra biz o kovadan su alsak, o suyla abdest alsak, abdestimiz ne olur? Geçerli olur. Sahih olur. Yani o kişiye nehyedilen oradaki suyun kendisiyle alakalı değil. Uykudan uyanan kişinin ellerini yıkamadan o suya sokmasıyla alakalı bir şey. Yoksa suyun hükmüyle alakalı bir durum değil. Bu hadisten sonra üçüncü hadisimize geçelim. Orada da an Ebi Umametel Bahiliyye radiyallahu anhu kal kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel mâ'e la yuneccisuhu şey'un illa ma galaba ala rihihi ve ta'mihi ve levnihi. Ahrecehu İbn-i Mace ve da'afahu Ebu Hatim. Ve aynı zamanda bu hadisi Beyhaki şu şekilde rivayet ediyor. Diyor ki el-mâ'u tahurun illa in tegayyara rihuhu ev ta'muhu ev levnuhu bi necasetin tahdusu fihi. Bu hadis-i şerifte de Ebu Umam el-Bahli radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ilk kısmı Ebu Said radıyallahu anh zikrettiği hadisle hemen hemen aynı. Diyor ki innel ma'a la yuneccisuhu şey'un. İlk hadis-i şerifte ne diyordu? İnnel ma'a tahurun la yuneccisuhu şey'un. Hadisin devamını dedik ki arkadaşlar, Ebu Hatim bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Bu istisnadan sonraki ilk kısım zaten Ebu Hureyre, Ebu Said radıyallahu anh hadisiyle aynı. Dedik ya innel ma'a tahurun la yuneccisuhu şey'un. İkinci hadiste innel ma'a la yuneccisuhu şey'un. Yani lafız olarak ilkinde tahur kelimesi zikrediliyor. İkincisinde bu kelime zikredilmiyor. Ama zaten biz dedik ki sular iki kısma ayrılıyor. Ya tahur ya necis. Onun içine karışan şey onu necis yapmıyorsa o su nedir? Temizdir. Yani bu ilk hadisin ilk kısmıyla Ebu Said radıyallahu anh rivayet ettiği hadis aynı manaya geliyor. Hadisin devamında İlla ma galaba ala rihihi ve ta'mihi ve levnihi. Burada diyor ki kokusuna, tadına veya rengine galip gelmedikçe necaset suyun ne yapmaz? Hükmünü bozmaz, değiştirmez. İmam Beyhaki'nin rivayetinde ise şu şekilde geliyor. İçine düşen necaset, suyun içine düşen necaset, o suyun kokusunu, tadını veya rengini değiştirmiyor ise o suyu ne yapmaz? Necis yapmaz. İlk derse başladığımız zaman demiştik ki Hafız İbn Hacer rahimahullah eğer zikrettiği hadislere başka eserlerde onu açıklayıcı, onu beyan eden ziyadeler varsa ne yapıyordu? O hadisin peşinde onunla ilgili durumun daha iyi anlaşılması için o hadisleri rivayet ediyordu. Burada da aynı durum geçerli. İlk hadise baktığımız zaman yani sanki anlaşılan şu, suyun kokusu, rengi ve tadı değişmediği sürece, yani necaset onu suya bulaştı, suyun kokusunu, tadını, rengini değiştirmediği sürece o su temizdir. Yani sanki burada anlaşılan ne? Hepsinin bir anda değişmesi lazım. Yani hem kokusu, hem tadı, hem rengi. İlk rivayette bu şekilde anlaşılıyor. Ama İmam Beyhaki'nin rivayetinde nasıl anlaşılıyor? El-ma'u tahurun illa in tagayyara rihuhu ev ta'muhu ev levnuhu bi necasetin tahdusu fihi. İçine düşen necaset onun rengini ya da kokusunu ya da tadını değiştirmediği sürece. Yani bunları ne yapıyor? Hepsini ayrı bir kategoride alıyor. O zaman ne oluyor? Demek ki bu üç özellikten bir tanesi bile değişiyorsa biz o suya ne diyoruz? Necis diyoruz. Kelimeler olarak bilmediğimiz kelimelerine innel ma'a la yuneccisu şey'un, yani hiçbir şey suyu değiştirmez. İlla ma galaba ala rihihi ve ta'mihi ve levnihi. İlla ma galaba ala, yani burada galaba kelimesi ona galip gelmesi, özelliğini değiştirmesi. Yani ne dedik? Onun rengini, kokusunu, tadını ona galebe geliyorsa, suyun bu özelliklerini değiştiriyorsa, o su nedir? Necistir. Eğer değiştirmiyorsa, o su necis değildir. Bu ziyade ile ilgili alimler bu ziyadeyi, yani bu su aslı itibariyle temizdir, hiçbir şey onu necis yapmaz kısmından sonraki renginin, kokusunun, tadının onu değiştirmesini, bu kısmın zayıf olduğunu söylüyorlar. Hadisin bu kısmının zayıf olduğunu söylüyorlar. Ama İbn-i Hibban sahihinde bu hadisin manasının, manası üzerinde, doğru olduğu üzerinde icma olduğunu söylüyor. Yani hadis metin olarak zayıf ama mana olarak üzerinde ne var? İcma var. Yani suyun tadı, rengi, kokusu, yani bu üç özelliğinden herhangi birisinin değişmesi o suyu necis yapıyor. Asıl itibariyle hadis metin olarak zayıf ama mana olarak ne diyoruz? Sahih diyoruz. Yani bundan amel ediyoruz. İcma var üzerinde. Şimdi bu suyun kokusunun, renginin, tadının değiştiğini anlamak için her insanın bu özellikleri, bu duyu organları bir değil. Kimisinin koku almada belki problemi var. Kimisinin tat almada problemi var. Kimisinin de işte görmede, o suyun renginin değişip değişmediğini görmede neyi var? Problemleri olabiliyor. Her insanın özelliği bir değil. O zaman bu suyun necis olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani birkaç kişinin bu suya kokusu veya rengi veya tadı değişti demesi bizim için yeterli mi? Yoksa herkesin bu şey üzerinde ittifak etmesi mi gerekir? Yani herkesin bu konu üzerinde ittifak etmesi mi gerekir? Yoksa vesvese sahibi olmayan bir kişi dahi de olsa, duyu organlarında bir problem olmayan bir kişi dahi olsa bu suyun rengini veya kokusunu veya tadını değiştiğini bize bildiriyor ise ve vesvese sahibi değilse
onun sözü alınır.
Aynı Ramazan ayında olduğu gibi. Ramazan hilalini gören bir kişi hilali gördüğünü söylediği zaman hüküm olarak ne diyoruz biz? Ramazan ayı
başlamıştır
diyoruz. Yoksa herkesin görmesini ne yapmıyoruz? Şart tutmuyoruz. Burada da aynı durum aynı. Yani vesvese sahibi olmayan, duyu organlarında problem olmayan birkaç kişinin de o suyun tadının, kokusunun veya renginin değiştiğini bize söylemesi yeterlidir. Onların sözüne itimat edilir ve hüküm olarak da geçerlidir. Biraz önce de zikrettik. İki rivayet arasındaki farklardan bir tanesi Beyhaki Rahimallah'ın rivayetinde ev lafzıyla gelmiştir. Rihuhu ev ta'muhu ev levnuhu. Yani hepsini ayrı ayrı kategorilerde almıştır. Yani bunda, bu üç özelliğin herhangi birisinin değişmesi o suyu ne yapar? Necis yapar. Burada birkaç tane kaide söyleyelim. Dedik ki su iki kısımdır. Ya temizdir ya da necistir. Ne yapıyoruz bunları? Bu hadis-i şeriflerden istifade ettiğimiz şeyler. Suyun üç özelliğinden en az bir tanesinin değişmesi bile o suyu necis yapar. Tabi burada suyun az veya çok olmasının bir önemi yok. Yani su az da olsa, çok da olsa bir özelliklerinden, bu üç özelliğinden bir tanesi değişiyor ise o su necistir. Eğer değişmiyorsa o su temizdir. Tabi burada deminden de dediğimiz gibi necasetle, yani o suyun içine karışan şey necaset olması lazım. Temiz olan, tahir olan bir şey o suyun içine karışıyor ise o zaman suyu asıl özelliğini kaybetmiyorsa su, o zaman ne diyoruz? O su temizdir. Aynı ilk hadis-i şerifte aldığımız gibi deniz suyu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuşlardı. Bu soruyu sormalarındaki sebep neydi? Deniz suyunun içindeki tuzun olmasıydı değil mi? Yani deniz suyu tuzlu olduğu için suyun içinde farklı bir madde var. Acaba bu suyla abdest alınır mı? Alınmaz mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlara deniz suyunun temiz olduğunu, ölüsünün de helal olduğunu zikretmişti. Demek ki suyun içine eğer necaset karışıyorsa ve üç özelliğinden bir tanesini değiştiriyor ise o su necistir. Eğer tahir olan bir şey karışıyorsa su asıl özelliği itibarında kalıyorsa, yani onun asıl özellik su özelliğini değiştirmiyorsa, biz o suya temiz diyoruz. Mesela burada yine aynı şekilde şöyle bir soru soralım. Geçen hafta bilmiyorum derste olan kardeşler vardı belki. Aynı soruyu sormuştuk. Pazar günü İlyas Hoca olmadığı zaman bu dersi biraz devam etmiştik. Onun olmadığı dönemde. Cumartesi günü. Şimdi mesela farz edelim ki normal bir su birikintisi var. Yanında da suyun yanında bir hayvan ölmüş. O hayvanın leşinin kokusundan suyun kokusu değişti. Bu sunun hükmü nedir?
Suyun içinde olmadığı için temiz olur.
Suyun içinde olmadığı için temiz olur diye kerem. Evet, farklı görüşte olan var mı?
Suyun kokusu değiştiyse necis olur.
Suyun kokusu değiştiyse Kadir necis olur diyor.
Olmaz.
Ama biz biraz önceki Beyhaki Rahimullah'ın rivayetinde
deniz temizdir, ölüsü helaldir.
Denizden bahsetmiyoruz.
Hayır, ölüsü helal olduğu için yani bu
mesela köpek.
Dışında olduğu için, suyun içinde olmadığı için temiz olur.
Mesela bahsettiğimiz hayvan köpek. Su birikintisi var. Onun yanında ölmüş. Onun kokusuyla rüzgar esti. O koku suya bulaştı. Suyun kokusu değişti. Şimdi bu kokunun değişmesi, suyun bu kokusunun değişmesi, o suyun hükmünü değiştirdi mi?
Değiştirmez.
İlker abi değiştirmez dedi. Ahmet de değiştirmez dedi. Kadir dedi ki kokusu değiştiği için suyun hükmü de değişti. Çünkü üç özelliğinden bir tanesi değişti.
Evet.
Ama diyoruz ki İmam Beyhaki'nin rivayetini ne diyordu? El-ma'u tahurun illa in tagayyara rihuhu ev ta'muhu ev levnuhu bi necasetin tahduthu fihi. Yani içine düşen necaset, o suyun tadını, kokusunu, rengini değiştiriyor ise o su necistir. Eğer o necaset suyun içinde değil ise o zaman o suya
temizdir.
Temizdir. O suya etkisi olmaz. Yani burada ne diyoruz? Buradaki illet neyle alakalı? Necasetin suyun içinde olup olmamasıyla alakalı. Ne zaman bu illet ortadan kalkarsa o su yeniden ne yapar? Eski hükmünü alır. Tahur olur. Yani içine bir necaset düştü. Mesela su vardı. Az bir miktarda su vardı. Onun üzerine daha çok miktarda su döküldü. O şey özelliğini kaybetti. Necaset içindeki özelliğini kaybetti. O zaman su ne oldu?
Tahur
oldu. Eski hükmünü aldı. Veya da kokusu aynı şekilde mesela rüzgar sebebiyle veya güneş ışınları sebebiyle o şekilde içindeki o necaset, o suyun kokusu değişti. Aynı şekilde dedik ki içindeki o özellik için yani necasetin değiştirdiği özellik hangi durumla değişirse değişsin su eski haline geldiği sürece o suyun hükmü de ne yapmış oluyor?
Temizdir,
değişmiş oluyor. Yine bu hadisten çıkan faydalar var. Bunlardan bir tanesi yine dedik ki suda asıl olan temizlik, temiz olması. Onun necis olması için de dedik ki üç özelliğinden bir tanesinin değişmiş olması gerekir. Eğer üç özelliğinden bir tanesi değişmemişse su asıl itibariyle nedir? Temizdir. İlk zikrettiğimiz Ebu Said hadisi yani su tahurdur. Temiz özelliğe sahiptir. Hiçbir şey onu bu özelliğinden değiştirmez. Onu necis yapmaz. Hadis-i şerifi mutlaktır. Genel bir anlam ifade eder. Daha sonradan Ebu Umame hadisi ki biraz önce bu zikrettiğimiz onun kokusu, suyu, rengi değişmediği sürece. Yani bu da nedir? Mukayyettir bu hadis. İlk hadis mutlak, bu hadis mukayyettir. Yani ne var? Bu özellikleriyle onu sınırlandırır. Yani bu özellikleri değişirse o su necistir. Değişmezse
temizdir.
Ama ilk hadis yerine bakıyoruz. Anlaşılan ne? Sanki mutlak olarak suya ne olursa olsun su temizdir. Manası çıkıyor değil mi? Asıl itibariyle su temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz. Ama ikinci aldığımız hadis-i şerifte ne yaptık? Dedik ki üç özelliğinden bir tanesi değişirse o suyun hükmü de değişir. İlk hadis mutlak, ikinci hadis mukayyet. Onu ne yapıyor? Bir şeyle sınırlandırıyor. Bu üç özellikle sınırlandırıyor. Aynı zamanda yine bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Su iki kısımdır. Ya tahurdur ya da necistir. Bazı alimler suyun üçüncü kısmının olduğunu söylüyorlar. O da diyorlar ki tahir yani kendi zatında temiz. ama temizleyici özelliğe sahip olmayan. Ama biz diyoruz ki bu sözün doğru olmadığını söylüyoruz. Asıl itibariyle diyoruz ki su iki kısımdır. Ya tahurdur ya necistir. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin de görüşü budur bu konu hakkında. Diyor ki su iki kısımdır veya iki kısımdır ya tahurdur ya necistir. Eğer diyor üçüncü bir kısmı olsaydı muhakkak ki Allah'ın kitabında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bununla ilgili bize haber gelirdi. Aldığımız hadislere bakıyoruz hepsinde innel ma tahurun diyor. Tahirun demiyor. Yani hem temizleyici olduğunu hem de kendi zatında temiz olduğunu bize bildiriyor. Daha sonraki dördüncü hadisi geçtiğimiz zaman An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه أربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان Abdullah ibn Umar hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su iki kulle olduğu zaman pislik taşımaz. Su iki kulle olduğu zaman pislik taşımaz. Başka bir rivayette de necis olmaz diyor. Kelime manalarına geçelim. Kulleten kelimesinin müfredi tekili kulle. Kulle de büyük, çanak, çömlek, kap anlamına geliyor. Kulleten de ne oluyor? İki. İki kap, iki çanak, iki büyük çömlek anlamında. Bu da yaklaşık olarak 227 kilograma ya da 130 litreye denk geliyor. Yani bu çoğunluktaki bir suya geliyor. Allah Resulü sen ne diyor? اِذَا كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ Yani su iki kulleye ulaştığı zaman yani 227 kilogram veya da 130 litreye ulaştığı zaman ne oluyor? Diyor ki لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَتِ Yani o su necaset, pislik taşımaz. Başka bir rivayetleri ne diyordu? Başka bir lafızda لَمْ يَنْجُسْ Necis olmaz. Tabi bunun başka bazı rivayetleri var. 3 kulle ya da 40 kulle gibi. Bu rivayetler şaz rivayetler. Sahih olan rivayet bu rivayet. Bu hadis-i şerif de aynı şekilde derecesi sahih bir hadis-i şerif. Şeyhülislam İbn Teymiye ve ilim ehlinin bir çoğunluğu bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Bunların arasında İmam Beyhaki var, İmam Nevi var, Zehebi var, İbn Hibban var, Suyuti var, Darimi var ve Şeyh Elbani de aynı şekilde bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Dedi ki kulleten büyük çanak çömlek büyük kap anlamına geliyor. Yaklaşık olarak 227 kilograma denk geliyor veyahut da 130 litre sudan bahsediliyor burada. Lem yahmil kelimesi yani pislik taşımaz. Ona karıştığı zaman necaset ne yapmaz? Ona galebe çalmaz. Onu değiştirmez anlamında. Buradaki habesten kasıt da nedir? Hakiki anlamdaki necaset. Yani pislik, necaset ona karıştığı zaman eğer su bu miktara ulaşmışsa iki kulleteyn olmuşsa Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki o su necis olmaz. Lem yencüs rivayette zaten necis olmaz anlamına geldiğini söyledik. Hadisin mantokunda arkadaşlar yani su iki kulleye ulaştığı zaman necis olmaz. Hadisin mefhumu ne? Anlaşılan ne? Eğer iki kulleye ulaşmaz ise o su necis olur. Zaten bu konuyla ilgili ilim ehli de ihtilaf etmişlerdir. Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet diyorlar ki eğer su kulleteyninden fazla ise necasetin karışması onu ne yapmaz? Necis yapmaz. Diyorlar eğer kulleteyninden az ise veya su az ise o diyor necis olur. Bu azlık konusunda kendi aralarında ayrılmışlar. İmam Ebu Hanife diyor ki eğer suyun bir tarafını hareket ettirdiğin zaman eğer öbür tarafı da hareket ediyorsa bu diyor azın miktarıdır. İmam Şafii ile İmam Ahmet diyor ki azdan kasıt kulleteyinden az olması. Yani İmam Ebu Hanife, İmam Ahmet, İmam Şafii diyor ki su kulleteyinden az ise içine necaset karıştıysa herhangi bir özelliğini değiştirip değiştirilmesine bakılmaz. İçine necaset karıştıysa diyorlar ki o su necistir. Eğer kulleteyninden fazla ise necis değildir. Bu birinci görüş. Bir kendi aralarında da azlığın ölçüsünde İhtilaf etmişler. İmam Ebu Hanife diyor ki usul bir ikintisinin bir tarafını hareket ettirdiğin zaman öbür tarafı da hareket ediyorsa o dalgalanmayla bu diyor azdır. İmam Ebu İmam Şafii ile İmam Ahmet de diyorlar ki buradaki azlıktan kasıt kulleteğinden az olması. Ama hüküm olarak diyorlar ki kulleteğinden az olduğu zaman necaset o şeye karışıyor ise o su necis olur diyorlar. İkinci görüş ise bu da İmam Malik, Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyim'in görüşü. Onlar da diyorlar ki burada diyorlar suyun kokusu, tadı ve rengi değişmediği sürece suyun kemmiyetine bakılmaz. İkinci görüşte budur. Ki biraz önceki aldığımız hadis-i şerifler de bu görüşü destekliyor. Yani özellik burada. İkisi de yani iki sözü söyleyen alimler de aynı hadisi delil getiriyorlar. Diyorlar ki hadisin mefhumu nedir? Eğer su iki kulleteğine ulaşıyorsa ilk görüşen İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Ahmet diyorlar ki eğer su kulleteğinden yüksek ise o su zaten necis olmaz. Bunun mefhumu ne? Demek ki ondan az olursa necis olur diyorlar. Aynı şekilde diğer alimler de aynı hadisi delil getiriyorlar. Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyim diyorlar ki eğer buysa yani hadis onlar da aynı hadisi getiriyorlar. Diyorlar ki eğer kulleteğine ulaştığı zaman necaset ona tesir etmiyorsa, hiçbir özelliğini değiştirmiyorsa aynı şekilde az olduğu zaman da buna bakılır. Yani ilk işte kulleteğine ulaştığı zaman, necaset bulaştığı zaman ne diyorsunuz diyorlar? Özelliğini kaybetmediği için temizdir. Diyor ki aynı şey az olduğu zaman da geçerlidir. Yani çoğunda neyse azında da özellik aynıdır. Kemmiyete bakılmaz. Eğer bu üç özelliğinden bir tanesini değiştirmiyor ise o su nedir? Temizdir. Yani o zaman buradan anladığımız, çıkardığımız şey ne? Eğer su kulleteğine ulaşsa da, ulaşmasa da eğer bu üç özelliğinden bir tanesi, tadı, rengi ya da kokusu suyun değişmiyorsa o su temizdir. Eğer değişiyorsa, necasetle değişiyorsa o su nedir arkadaşlar? Necistir. Bir sonraki hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerif ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. İmam Müslim'in takriz ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi, cenabet olan birisi durgun suda ne yapmasın? Yıkanmasın. Bu hadisin ileriki kısımlarını inşallah bunu açıkladıktan sonra alacağız. Bu şekilde tertipli bir şekilde gidelim. Bu ilk rivayette İmam Müslim'in rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi, cunup olan birisi durgun suda ne yapmasın? Yıkanmasın diye buyuruyor. Hadisin başında diyor ki la yaktasil. Buradaki la ennahiye, nehyeden. La, bu da fiil mudariye giriyor ve fiilin sonunu ne yapıyor? Cezmediyor. Ve burada bir faydası var bu la ennahiye'nin. Ne içeriyor? Başına geldiği fiili ne yapıyor? Terk edilmesi gerektiğini, terk edilmesi gerektiği manasını katıyor. Yani la yaktasil ahadukum fil ma'i daimi ve huve cunub. Sizden birisi cunup olduğu zaman durgun suda ne yapmasın?
Yıkanmasın.
Yani olumsuzluk katıyor. Nehyediyor. Bunu yapmasın, yıkanmasın manasını katıyor. Burada diyor ki ahadukum. Peki buradan kasıt arkadaşlar ahadukum sizden biri. Kadın erkek umum mu ifade ediyor yoksa buradaki lafızda olduğu gibi sadece erkekleri mi kastediyor?
Umum ifade
ediyor. Burada umum ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de gördüğümüz bir husus. Aslı itibariyle erkeklere hitap var ama bunun içine, bu hükmün içine
bayanlar
da ne yapıyor? Bu hükmün içine giriyor. Buradaki hadisteki filma iddiaimden kasıt durgun su. Yani sizden birisi durgun olan bir suda ne yapmasın? Cenabet olan birisi bu suda yıkanmasın. Cenabetlikten ki vahuva cunum yani buradaki cenabet olan kimseden kasıt ise Yani ya hanımıyla ilişkiye girmiş veyahut da ne yapmış ondan meni çıkmış olması. Evet. Bu hükmün içine giriyor. Yani cenabetten kasıt bu oluyor. Bu hadisten çıkan faydalar var. Birincisi İslam şeriatinin sıhhate verdiği önem. Bunu da nereden anlıyoruz? Asıl itibariyle cenabet olan kimsenin bedeni necis değil. Değil mi? Asıl itibariyle cenabet olan kimsenin bedeni necis değil. Ama buna rağmen sıhhat bakımından diğer o insanlar, o suyu kullanan insanlara eziyet olması bakımından Allah Resulü Aleyhisselam ne yapmış? Bunu yasaklamış. Asıl itibariyle o kişinin bedeni necis değil. Burada yine Allah Resulü Aleyhisselam getirdiği İslam dininin mükemmelliğine, tam oluşuna delalet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam ümmeti için her şeyi en iyi şekilde açıklamış. Dinde eksik bir şey bırakmamış. Yani baktığımız zaman bile durgun suda yıkanmayla ilgili bile elimizde neler var? Bununla ilgili delilimiz bile var yani. Hadisler bile var. Bununla ilgili de aynı şekilde buradaki nehinin bazı alimler haram olduğunu söylüyor. Bazı alimlerdeki buradaki nehinin yasaklanmanın mekruh olduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkında da usulcüler diyorlar ki eğer buradaki nehi, buradaki nehyedilen şey ibadet ile alakalı ise bu nedir? Haramdır. Eğer bu nehi ibadet ile alakalı ise haramdır. Eğer bu nehi edeple ilgili ise veya ibadetlerin dışındaki bir şeylerle alakalı ise, sıhhatle alakalı ise diyorlar ki bu da neye delalet eder? Mekruh olduğuna delalet eder. Buradan istifade ettiğimiz şeylerden bir tanesi de durgun suyla alakalı bir şey. Yani normal akan nehirler veya da akan sular için geçerli değil. Yani durgun suya, bu nehir neyle alakalı yasaklama? Durgun suyla sınırlı bir şey. Bu hadisten aynı zamanda çıkardığı başka ifade, cenabet olmayan insan, cünüp olmayan insanın durgun suda yıkanabileceği. Değil mi? Diyor ki yani sizden birisi cenabet olduğu zaman ne yapmasın? O suda yıkanmasın. O zaman bu hadisin mefhumu anlaşılan ne? Demek ki cenabet olmasa yıkanabilir. Ki bu ilk, şu anda ilk hadisten bahsediyoruz. Daha sonradan diğer hadisleri gelecek. Ona göre buradan farklı faydalar da çıkarmış olacağız. Şu anda bu hadisten istifade ettiğimiz şey, burada yasaklanan şey kişinin cunup olması ve durgun suda yıkanması yasaklanıyor. Eğer yıkanan kişinin yani vücudunda pislikler varsa bu şekilde ne oluyor? İnsanlar bundan tiksinebilirler. O suyu kullanmak istemeyebilirler. O yüzden yasaklanmış bir durum. Burada yine şunu açıklamak iyi olur yani. Cenabetle alakalı durumda buradan maksat kişinin hanımıyla ilişkiye girmesi ve bu esnada boşalma dediğimiz o olayın gerçekleşmiş olması veya olmaması önemli değil. Yani kişi hanımıyla ilişkiye girdiği zaman bu ilişkide yani nasıl söyleyelim, kişinin zekeri ferce giriyorsa bu o hükmü alıyor. Yani illa boşalıp boşalmama durumuna bakılmıyor. Bu önemli bir şey. Çünkü halk arasında asıl itibariyle bazı insanların avam tabakasının diyelim bilmediği bir şey. Zannediyorlar ki boşalmanın şart olduğu, olmazsa gusül gerekmediğini zannediyorlar. O yüzden bu durum önemli. Burada yani kişi hanımıyla cima ettiği zaman boşalmasa dahi bu iş gerçekleştiğinde bu hüküm gerekiyor. Yani o kişinin usul alması gerekiyor. Bazı alimler hadisin bu vapta zikredilmesinin sebebini şöyle açıklar. Diyorlar ki cenabet olan birisinin durgun suda yıkanmasının o suyu necis yapacağını söylüyorlar. Bazı alimler diyorlar ki bu sebepten dolayı bu vap altında bu hadis ne yapmış? Zikredilmiş. Yani kişinin bedeni necis olacağı için. Böyle bir şey söylüyorlar. Bir grup alimler. Başka bir grupta diyor ki o suyun kendi zatında temiz ama temizleyici olmadığı görüşündeler. Diyorlar ki su tahirdir ama tahur değildir. O yüzden diyor burada zikredilmiş. Bu bapta zikredilmiş. Biz diyoruz ki bu iki görüşte
doğru değildir. İlk görüşte zaten dedi ki bununla ilgili zaten hadis-i şerif de var. Ebu Hureyre diyorlar bir seferde Allah Resulü Aleyhisselam ile beraber iken bir ara o meclisten kayboluyor. Daha sonradan kusur alıp geri geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam bu durumu fark ediyor. Ebu Hureyre diyorlar soruyor diyor ki neredeydin? Diyor ki bu şekilde cenab ettim. O şekilde seninle beraber oturmayı, senin meclisinde oturmayı hoş görmedim diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Subhanallah. Müslüman diyor necis olmaz. Müslüman necis olmaz. Yani buradan anlıyoruz ki Müslümanın bedeni temizdir. Yani bu hadisin burada zikredilmesinin sebebi aslında bununla alakası yoktur. İkinci görüşte dedi ki su kendi zatında temiz ama temizleyici olmadığı için bu bab altında zikredilmiş. Buna da yine iki şekilde şey yapıyoruz. Diyoruz ki su asıl itibariyle iki kısma ayrılır. Ya tahurdur ya necistir. Üçüncü bir kısmı yoktur. Yani tahir diye bir sınıflandırma yoktur. Bu aynı zamanda onların dediği gibi de bu işi söylesek desek ki su üçüncü bir kısmı olsun, tahirlik olsun. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şey o kişinin orada yıkanması. Yani yine de burada suyun hükmünden bahsetmiyoruz yani. O su necis olmuştur anlamında değil. Ne diyor bize? O suda yıkanmasın. Yine de yani o sözü alsak dahi ne yapıyoruz? Ona bir delil buradan yine de çıkmıyor. Hadisin devamında Bukhari Rahimallah'ın getirdiği takrir ettiği şey geliyor. Orada diyor ki لَا يَبُولَنَّ أَهَدُكُمْ فِي الْمَا اِدَّائِمِ الَّذ۪ي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ ف۪يهِ وَلِمُسْلِمٌ مِنْهُ. Bukhari Rahimallah'ın rivayetinde ise diyor ki hiçbiriniz akmayan durgun suya idrarını yapıp sonra da onda yıkanmasın. Burada ne yasaklanıyor? Sizden birisi akmayan durgun olan suya idrarını yapmasın, onda yıkanmasın. Müslüm'ün rivayetinde getirdiği ziyadede minhu diyor. Yani ondan, o sudan yıkanmasın. Biraz sonra bunları fihi ile minhu arasındaki farkı da açıklayacağız. Hadisin dedik ki hadiste لَا يَبُولَنَّ اَهَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذ۪ي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ ف۪يهِ. Burada arkadaşlar yine buradaki harekenin değişmesiyle mana da değişiyor. Bu üç şekilde gelmiş. ثُمَّ يَغْتَسِلُ ف۪يهِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ ف۪يهِ ثُمَّ يَغْتَسِلْ ف۪يهِ. İlk başta cezim olan rivayet alırsak yani ثُمَّ يَغْتَسِلْ ف۪يهِ de burada iki şey nehyediliyor. Yani buradaki sümme ilk baştaki la yebulenne'ye atıf oluyor. Eğer bu şekilde okursak la yebulenne ahadukum fil ma'i daimi lezi la yecri sümme yaktesil fihi diye okursak birinci şey neydi? Suda, durgun suya kişinin
bevletmemesi.
Yani Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki eğer bunu cezim olarak, sukun olarak okur isek İki şeyden nehyediliyor. Birincisi ayrı ayrı şey olarak nehyediliyor. Birincisi durgun suya bevletmemek. Kişinin idrarını yapması. İkincisi ise ne yapması?
Yıkanma.
O suda yıkanmaması. Eğer cezim dersek bunu şey yapıyoruz. Eğer nasb olarak fetha olarak okursak orayı yani la yebulenne ahadukum fil ma'i daimi lezi la yecri thumme yaktesile fihi dersek ikisini bir arada ne yapmış oluyoruz? Cem etmeyi kastediyoruz. Yani kişi önce o suya bevletmesin. Aynı zamanda ne? O sudan, bevlettiği sudan kullanmasın. Yani buradaki fark, ikisinin arasındaki fark ne? Birisinde ayrı ayrı. Yani bir kişi suya, durgun suya bevletmesin. Bevletmede bir yasak var. Bir de durgun suda yıkanmakta bir yasak var. Ayrı ayrı hükümler. İkincisinde İkisini cem etme durumu var. Yani bevledip o suda yıkanmasın. Üçüncü hale gelince de o da ref hali dedik. La yaktesilu fihi. Eğer burayı da bu şekilde okuduğumuz zaman thumme la yaktesilu fihi. Buradan da anlaşılan sadece bir şeyin nehyedildiği o da ne? Suya bevletmenin yasaklandığı. Yani burada ikinci şeye bir atıf yok. İlk cezim şey olarak şeyinde olduğu gibi sadece burada da bevletme yasaklanmış. Biz bu rivayetlerden diyoruz ki ilk zikrettiğimiz cezim olan la yaktesil fihi. Yani burada bize anlatılan, nehyedilen şey ne? İkisi de ayrı ayrı yasaklar. Birincisi suya bevletmenin yasak olduğu. İkincisi de durgun sudan yıkanmanın yasak olduğu. İkisi de ayrı ayrı. İkincisi de başka bir şey dedi ki ثُمَّ يَقْتَسِلُوا ف۪يهِ Müslüm'ün rivayetinde, Bukhari'nin rivayetinde يَقْتَسِلُوا ف۪يهِ Müslüm'ün rivayetinde ise ثُمَّ يَقْتَسِلُوا مِنْهُ Buradaki fark, arasındaki fark ف۪يهِ yani o suyun içine girip, durgun suyun içine girip oraya dalıp o şekilde bütün vücudunu yıkanmasın. Müslüm'ün rivayetinde ise o sudan, yani o suyun içine girip değil de o suyu alıp
kullanmasın.
O suyu alıp ne yapmasın? Kullanmasın. İki rivayet arasındaki fark bu. Daha sonradan yine Ebu Davud'da geçen bir şey var. Diyor ki veli Ebu Davud'a وَلَا يَغْتَسِلْ ف۪يهِ مِنَ الْجَنَابَةِ Bu rivayet وَلَا يَغْتَسِلْ ف۪يهِ Bukhari'nin zikrettiği rivayete bu kısmıyla benziyor. Ne dedi orada? ثُمَّ يَغْتَسِلُ ف۪يهِ Burada وَلَا يَغْتَسِلْ ف۪يهِ Burada ne? Buhari'nin zikrettiği rivayete benzerlik var. Minel cenabeti kısmı da ilk zikrettiğimiz hadis-i şerifteki Müslim'in rivayet ettiği لَا يَغْتَسِلْ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُوب Yani bu kısmına bir var, bir benzerlik var. Yani bir kısmı Buhari'nin zikrettiği rivayete mutabık, diğer bir kısmı da İmam Müslim'in ilk başta zikrettiğimiz hadisine mutabık. Bu hadisten de çıkan faydalardan bir tanesi, cenabet olan bir kimsenin durgun suda yıkanması caiz değildir. Bu ne? Nehyin haram olduğunu görüşünü alırsak, cenabet olan bir kimsenin, umumen bu üç hadisten bahsediyoruz, cenabet olan bir kimsenin durgun suda yıkanması caiz olmadığı. O zaman bu durum onun cenabetten temizlenmesini sağlıyor mu? Haram görüşünü alırsak?
Sağlamaz.
Değil mi? Bunda ne yapıyoruz? Yine kaideden şey yapıyoruz. Zatıyla kendisinden nehyedilen şey onu ne yapar? Geçersiz kılar. Burada da nehyedilen şey asıl itibariyle yıkanmak. Zatıyla alakalı olan bir şey. O zaman diyoruz ki o kişinin
yapmaması
gerekir. Yaparsa da buslu geçerli olmaz diyoruz. Tabi bazı alimlerde buradaki nehyin kerahat, mekruh olduğuna delalet ettiğini söylüyorlar. Aynı zamanda yine hadisten çıkardığımız bir fayda da serinlemek veya temizlemek için durgun suda yıkanmanın cevazına delalet eder. Yani buradaki nehiler neyle alakalı hep getiriyorduk?
Usul ve
cenabetlikle alakalı, cunupla alakalı. Alakalı. Demek ki bir insan rahatlamak için, serinlemek için girebilir diyoruz değil mi? Yani bunlar hadisleri şey olarak alıyoruz, ele alıyoruz. En sonunda bunların arasında da yine racih olan görüşü söyleyeceğiz. Burada yine yeri gelmişken söyleyelim. Burada dedik ki cenabetlikle alakalı durumla has, yani lafızlar bunu içeriyor. Ama olayın aslına baktığımız zaman diyorlar ki alimlerin bir kısmı burada normal şekilde insanın serinlemek için de yıkanması bu hadisin kapsamına girer. Çünkü diyorlar ki bir kişi cenabetlik, cunupluk durumunu üzerinden atmak için buna ihtiyacı olduğu halde o suya girip yıkanamıyorsa, bu ona yasaklanmışsa, kişinin hiçbir zarureti olmadığı halde serinlemek için o suya girmesi ve orada yıkanması buna göre daha nedir? Yasaklı daha çoktur. Binbabi evladır yani. Yani bir cenabet olan bir insan ihtiyacı olmasına rağmen bu işten yasaklanmış ise kişinin rahatlamak için, serinlemek için bu suya girmesi diyorlar ki bunun yasağı diğerine göre daha nettir. Çünkü diyorlar ki Buhari'nin rivayetinde diyor ki لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اَلَّذ۪ي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَقْتَسِلُ ف۪يهِ Yani bir şeyle sınırlandırmıyor. Bir durumla sınırlandırmıyor. Diğer rivayetlerde cunuplukla alakalı bir ziyadeler var. Burada bununla ilgili bir ziyade yok. Diyorlar ki bu da bunun kapsamı altına girer. Çünkü bu şekilde yani hadisin nehyi kapsamı altına, yasaklaması kapsamı altına girmiyor ama genel kural, kaide anlamında yani bir Müslümanın diğer bir Müslümana eziyet etmesi nedir? İslam dinine göre yanlıştır. Doğru değildir. O yüzden yani bir kişi de mesela görseniz bir durgun bir su var. Bir yerde bir su birikintisi var. Birisi oraya gitmiş, yıkanmış. Nefis bunu hoş karşılamaz. O sudan abdest almak ne yapmasın? İstemesin. O zaman diyorlar ki burada kişi ister cunupluk durumunda olsun, isterse de rahatlık, rahatlama açısından hangi durumda olursa olsun durgun suda yıkanması nedir? Uygun değildir. Aynı şekilde o kişinin durgun suya bevletmesi de bu nehyin kapsamı altına girer. Buradan çıkan başka bir fayda, akan suda cenabet olan kimse veya olmayan kimse yıkanabilir. Böyle bir nehi sadece durgun su ile alakalıdır. Akan suda kişinin yıkanmasında ister cenabetlikten kurtulmak için olsun, isterse de serinlemek, rahat etmek için o suda yıkanmasında en ufak bir problem, bir beis yoktur.
Hocam durgun su miktarı var mı?
Nasıl?
Miktar deniyor. Yani.
Yani leğen mi, göl mü, baraj mı, durgun sudan kasıt mı?
Yani bir yerde bir yerde toplanmış su birikintisi.
Mesela Van Gölü. O da toplanmış, birikmiş ama
burada gölün veya denizin şeyi farklı. Yani o kadar büyük olan sularda ki bununla ilgili biraz sonra söyleyeceğiz. Yani onlar bu şeyin içine girmez. Yani bir insan denize girip çıktığı zaman kimse herkes değil mi? Hep beraber geri geliyor, denize gidiyoruz. Kimse bu durumdan tiksinmiyor, yiremiyor. Çünkü suyun kemiyeti çok. Ama biz az daha az bir sudan bahsediyoruz. Yok. Mesela burada belli bir su birikmiş. Mesela eski dönemi düşünün o dönemlerde ki bu daha çok şey oldu. Yani suya ihtiyaç olduğu dönemlerde daha az bir su birikintisi var. Birisi oraya girdiğini düşün. Adam orada yıkanıyor. Sonra sen o durumu görsen o sudan ne yaparsın? Tiksinirsin. Ama bir insan denize girdiği zaman Kadir'in dediği gibi Van Gölü'ne girdiği zaman onun o suya girmiş olması seni ne yapmıyor? Etkilemiyor. Çünkü şey kemiyet çok büyük. Yani denizler, büyük anlamdaki göller, durgun sular bunun içine girmiyor. Daha az anlamda, daha sınırlı olan anlamında. Aynı zamanda burada dedik ki iki tane nehi var. Kişinin bu iki nehi, nehyedilen şeyi yapması en kötüsüdür. Yani bir kişi öncelikle durgun bir suya idrarını yapıyor. Ondan sonra da ne yapıyor? O sudan yıkanıyor, kullanıyor. Yani iki tane nehyedilen şeyi aynı anda yapmış oluyor. Ki bu da en kötüsü. Yani kişi suya bevletmesi yasaklanan bir şey. Kişinin durgun suda yıkanması yasaklanan bir şey. Bu aynı zamanda kişinin iki şeyi aynı anda yapması iki kere o hataya düşmesi demektir. Bu da en kötüsüdür. Yani mutlak olarak bir kimsenin durgun olan, akmayan suya, kemiyeti az olan suya idrarını yapması nedir? Caiz değildir. Durgun olan suya kişinin kemiyeti az olan suya idrarını yapması caiz değildir.
Haramdır diyor
mu? Tabi buradaki nehi haramlık ifade ediyor.
Yasaklama
var. Ama durgun olmayan akan suya yapmasında bir problem var mıdır kişinin bevletmesinde? Yoktur. Aynı şekilde bir kimsenin denize, deminden dedik büyük göllere ona tesir etmeyecek miktardaki büyük su birikintilerine yapmasında da bir beis yoktur. Deminden de söyledik fihi ile minhu arasındaki fark birisi suyun içine girip yıkanmasın, o sudan yıkanmasın, ikincisi de o sudan alıp yıkanmasın. Asıl itibariyle bunların arasında pek bir fark yoktur. Yani eğer bu rivayetlerin bir tanesi de gelse diğerini ne yapıyordu? Kapsıyordu. Onun içine girmekle o sudan alıp aynı şekilde kullanmak arasında bir fark yok. Yani durgun suya idrar yapıp sonra ondan yıkanmak da örfe ve fıtrata aykırı, ters olan şeyler. Bugünlük de bu kadar ve yetinelim.